أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi, iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz mi? Evet, Maide suresinin 90 ve 91. ayeti kelimelerini okudum. Bugünkü konularımızın arasında ki aslında en önemli konu da içkinin haram kılınışı ve içkinin haram kılınışındaki metot, o metoda işaret ettik. Nedir bu eğitimdeki tedricilik? Yani eğitimde adım adım ilerlenmesi gereken bir metoddan söz edeceğiz bugün içkinin haram kılınışıyla ilgili. Onun öncesinde geçen haftaki dersimizin konusunda temiz ve helal, tayyip olan, helal ve tayyip yiyecek. Bunlardan bahsetmiştik ve de bu konunun salih amelle alakası olduğundan, bu konunun duaların kabulü ile alakası olduğundan söz etmiştik. Helal gıda konusunun İslam'da çok önemli bir yeri olduğundan bahsetmiştik. O anlamda bugün de haramlardan aslında bahsediyoruz. Temiz ve helal gıdadan bahsederken ne demiştik? İnsanın bedenine ve de değil mi aklına zarar veren yiyeceklerden uzak durması gerektiğini. Temiz ve helal olan aslında insanın bedenine ve ruhuna, aklına ve beynine, gönlüne iyi gelen yiyeceklerin helal ve tayyip olma özelliği taşıdığını söylemiştik. Bu anlamda tabii ki gündemle de çok bağlantılı olarak söylemiştik geçen hafta, yine de hatırlatmış olalım. Aslında boykot meselesinde bu da çok önemli. Şimdi burada içkinin haram edilişinde tabii ki aşamalı bir yol izlemişti İslam. Bugün okuyacağımız, yani bugün okuduğum şu Maide suresinin 90. ayeti içkiyi kat'i suretle içkinin haram kılındığı son ayet-i kerimedir. Buna şimdi buradan bakacağız. Neden böyle aşamalı olduğu ile ilgili de inşallah buradan rivayetler okuyacağız. Önce bakalım burada evet, içkinin bu haram kılınışındaki aşamalara bakalım. Önce Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle birlikte Maide suresinin bu 90. son olan aşamadır arkadaşlar. Önceki ayetleri de buradan hemen hatırlayalım. Evet, bakalım. Şimdi önce Mekke'de bir ayet-i kerime iniyor. O da Nahl suresinin 67. ayet-i kerimesi. Orada ne diyor? Bismillah, hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan kimseler için alınacak bir ibret vardır. Şimdi böyle bir ayet-i kerime ilk önce nazil oluyor Mekke'de. Burada nedir? Bakın, hurma ve üzümden hem güzel içecekler, lezzetli güzel içecekler elde edildiği gibi aynı zamanda sarhoşluk veren bir içki de elde edildiğine sadece bir işaret var burada. Ve burada aslında bir ayrım da var. Yani iyi ve güzel içeceklerle sarhoşluk verenler ayrılarak ne yapılıyor önce? Bu sarhoşluk veren içkilere karşı bir olumsuz bir intiba oluşturuyor aslında bu ayet-i kerime. Bu Mekke döneminde inen bir ayet-i kerime. Bundan sonra içkiyle ilgili Mekke döneminde başka bir ayet-i kerime inmemiş. Ve sonra bakın Medine'ye hicretten sonra Bakara suresinin 219. ayet-i kerimesi iniyor arkadaşlar. Ne diyor orada Allah-u Teala? Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlarda hem büyük günah hem insanlar için bir kısım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydalarından daha büyüktür. Şimdi bu ayet-i kerimede de kesin bir yasaklık ifadesi tabii ki yok Bakara suresinin bu okuduğum ayetinde de. Ancak bu ayetin nüzulundan sonra Müslümanlar içerisinden kendi iradeleriyle, istekleriyle içki içmeyi bırakanlar olmuş ama içi içmeye devam eden Müslümanlar da olmuş. Burada bakın, insanlar için faydaları da olduğuna işaret var. Ama nedir? Faydası zararı faydasından daha büyüktür. Şimdi burada aslında tedricilik metodu dedik ya, yani adım adım, derece derece, merhale merhale insanları alıştıra alıştıra bir konuda nedir? İkna etme konusu var aslında burada. Ve bakın, ikna ederken biraz önce ilk ilen ayeti kerimede ne vardı? Temiz, güzel bir içecek olmadığı, sarhoşluk veren içeceklerin temiz ve güzel içecekler olmadığına bir atıfta bulundu ayet-i kerime. Sonra gelen bu ayet-i kerimede de evet, insanlar için hem faydaları hem zararları olan. Burada da bir akla hitap var. Nedir orada akla hitap? Bir mantık yürütmen isteniyor. Evet, faydaları vardır ama zararları daha büyüktür. O zaman akıl ne yapacak burada? Tabii ki zararı faydasından çok daha büyük olan bir şeyden vazgeçmeye daha da yaklaşmış olacak. Nitekim bazı Müslümanlar da feraseti daha yüksek olanlar diyelim, bu ayetlerden inen ayetlerle birlikte içki içmeyi terk edenler de oluyorlar, oluyordu aynı zamanda o dönemde. Bakın sonra bir üçüncü ayet-i kerime, Nisa suresinin ayet-i kerimesi iniyor. Ve burada ne diyor? Bismillah, ey iman edenler, siz sarhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. La takrabu salat diye başlayan o meşhur ayet. Hatta onu da birçok konuda örnek olarak veriyoruz. Yani sonrasıyla beraber düşünmemiz gerektiğiyle ilgili. Bakın burada yine tekrar içkiyle ilgili ne var? Bir sakındırıcı bir buyruk geliyor. Ama bu da tam olarak içkiyi katiye surette haram kılan bir ifade değil. Burada da müminlere ey iman edenler diye gelen hitapta diyor ki sarhoşken kesinlikle namaza yaklaşmayın. Tabii ki bu süreler zarfında nedir? Aslında biz bunu biliyoruz. Yani imani ilkelerin, iman ilkelerinin aslında en başta Mekke'de Müslümanlar arasında yerleştiğini biliyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk tebliğinin Mekke dönemindeki akidevi, itikadi konularda olduğunu biliyoruz. Yani Allah'a iman, ubudiyet ve rububiyet konularında çok önemli bir noktaya geliyor. Çok önemli bir donanım sahibiler artık Müslümanlar. Medine'ye geldikleri zaman bu tür genellikle yasaklayıcı emirler, hükümler geldiği zaman bunun zemininin daha önceden oluşmuş olduğunu görüyoruz. Ve bu 23 sene boyunca biliyoruz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geliyordu ve Kur'an bu şekilde peyderpey iniyordu. Ve nedir? Bu ayetler geldikçe de Müslüman toplum zaman içerisinde adım adım, merhale merhale eğitilmiş oluyordu. Çünkü toplumlarda yerleşmiş adetleri, alışkanlıkları, davranış biçimlerini ya da işte sistemleri, yerleşmiş sistemleri birdenbire yani kaldırmak ve değiştirmek gerçekten çok mümkün olan bir durum değil. Bundan dolayı da insanın hem yaratılışını, fıtratını bildiği için Allah-u Teala ne yapıyor bunu? Önce uygun zamanın, zeminin, durumların oluşması, her şeyden önce zihinlerin bunu anlayacak ve kalplerin buna teslim olacak bir kıvama gelmesini bekliyor. İçki de özellikle, yani aslında İslam bu tedricilik metodunu başka konularda da uygulamış. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir kabile reisi İslam'a girmek istediklerini ancak bir takım şeylerden muaf tutulmak istedikleri, mesela cihada çağrılmak istemediğini ya da öşür vergisi vermek istemediklerini söylüyorlar. Hatta orada namaz konusu da var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz dışındaki diğer isteklerini bu Sakif kabilesinin kabul ediyor mesela. Neden? Çünkü onların korkup İslam'a girmekten vazgeçmelerinden endişe ediyor. Bundan dolayı ne yapıyor? Henüz yeni bir inanç sistemi, yeni bir, çok yeni bir şey. Yani o zaman da hani Kur'an-ı Kerim'de sürekli ayet-i kerimelerde görüyoruz. Müşriklerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tartışırken İslam'ı kabul etmediği noktalarda biz atalarımızın dinini bırakıp senin dinine mi inanacağız diyorlar. Yani onlar için yüzyıllardır gelen gelenekler, yerleşmiş yaşam alışkanlıkları var ve bunların birdenbire tabii ki bitmesini istemiyorlar ve bunları birdenbire bırakmak istemiyorlar. Bundan dolayı burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bildiğinden dolayı mesela o gelen kabile reisine bu konularda izin veriyor. Sonrasında zaten İslam'a girip İslam'ın güzelliklerini kavrayıp gördükten sonra ne yapacak bu insanlar? Bütün diğer hükümlere de teslim olacaklardır. Yani dediğim gibi aslında başka noktalarda da İslam'daki bu merhale merhale insanları eğitme konusu var. Yalnız içki konusunda gerçekten bu net bir şekilde ortaya çıkmış. Burada da şöyle bir durum da var ki hani insan bir alkol bağımlısı olduğunu düşünür. Yani bu insanın vücuduna aldığı bir madde ve zaman içerisinde vücutta bir bağımlılık oluşturuyor. Bu bağımlılık oluşturma sebebiyle de aslında insanların bir zamana ihtiyacı var. İçkide aslında en büyük mesele içki gibi, kumar gibi, uyuşturucu gibi, sigara gibi alışkanlıklarda. En büyük sıkıntı bunların da vücutta bir alışkanlığa sebep olması ve bir müddet sonra irade dışında insanları zorlaması. Bu da nedir? İslam'ın kolaylık dini olduğunun aslında en büyük örneği. En sonunda bakın ne oluyor? Bu ayet-i kerimeyle Müslümanların büyük bir kısmı içkiyi bu üç okuduğum ayet-i kerimeyle bırakıyorlar ama tamamen içki henüz yasaklanmamış. Bunun üzerine Maide suresinin 90. ayet-i kerimesi iniyor. Ve Hazreti Ömer'in bu ayet-i kerimenin inişiyle ilgili bazı söylediği sözler var. Özellikle tabii ki cahiliye döneminde de yine içkiden uzak duran, aynen şimdi olduğu gibi yani herhangi bir dini sebeple değil ama kendi istekleri, bunun kötülüklerini aklen gördükleri için kötü alışkanlıkları olmayan insanlar nasıl günümüzde varsa o zaman da var. Hazreti Ömer de bunlardan biri ve bu konuda Allah'a çok dua ediyor. Ve diyor ki bakın Hazreti Ömer Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua ediyordu. Nihayet bir içki ziyafetinin ardından çıkan bir kargaşa ile içkinin kötülüğü gözler önüne somut bir şekilde seriliyor. Ve bundan sonra da bu ayet-i kerime nazil oluyor 90 ve 91. ayet-i kerimeler. Ayet-i kerimenin 91. ayet-i kerimenin sonunda güzel bir ifade var. Yani ne diyor? Şeytan işleridir bunlar. Bunlar nedir? Şeytanın pis işleridir şeklinde. Tabii bu ayet-i kerimede içkiyle birlikte kumar, putlar ve fal okları meselesi var. Bunlar aynı şekilde Maide suresinin en başına gidersek 3. ayet-i kerimesinde de biz bunlardan bahsetmiştik. Ve Kur'an-ı Kerim'de gerçekten ayetlerde baktığınız zaman bu pekiştirme yöntemini hep göreceksiniz. Yani biz şimdi Maide suresini başladık ve bayağı bir uzun zamandır devam ediyoruz. Detaylı da bir tefsir yaptığımızdan. Ve ne oluyor? Bakın 100 küsür ayetlik bir surenin sonlarına doğru geldiğimizde tekrar 3. en başına bir hatırlatma var. Ve zaten Maide suresi başlı başına bir emirler. Ahitlerinizi yerine getirin diye ilk girişinden beri bu sinyali bize vermişti. Sure boyunca emirler, yasaklar, haramlar, helaller konuşuldu. Ve sonlara doğru geldiğimizde tekrar surenin başına bir hatırlatma görüyoruz. Hem surelerin kendi içerisinde hem de ardı arda gelen surelerde de her zaman Kur'an-ı Kerim'de böyle bir örgü var arkadaşlar. Buna çok dikkat etmenizi istiyorum Kur'an okumalarınızda. Mesela bir surede işaret edilen bir mevzu hemen bir sonraki surede herhangi bir konunun alt başlığında tekrar ifade ediliyor. Orada bir pekiştirme var. Hani insan iki kere üç kere değil mi duyduğu bir konuyu tabii ki daha çabuk aklında tutabilir ve hafızada kalıcı olması açısından bu iki tane yani aynı bilgiyi iki kere ya da ard arda öğrendiği aynı bilgiyi öğrenmelerinin arasında belli bir zaman aralığı olması da bilginin kalıcılığı açısından çok önemli. Burada da aynı tekniği görüyoruz. Bakın yine Maide suresinin en başında bahsedilen konular var burada. Orada da işte falokları, putlar vardı. Burada da aynı şekilde ayette. İçki, kumar, putlar, falokları şeklinde. Bunlar şeytanın pis işleridir diyor. Ve bunlardan kaçının kesin bir haramlık var. Ama ondan sonra tekrar hitap var. Yani akla hitap var. Hani akledenlere Allah-u Teala'nın burada hep biliyoruz ki ayetler ne diyor? Siz akletmez misiniz? Ya da bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Yine burada bakın ne diyor? Şeytan diyor bununla ne yapmak istiyor? Ne elde etmek istiyor? İçkiyle, kumarla sizin aranıza kin ve düşmanlık sokmak istiyor. Ve burada bakın diyor ki ayetin sonunda ve namazdan, sizi Allah'a anmaktan ve namazdan alıkoymak istiyor. Artık vazgeçtiniz mi? Evet, bununla ilgili güzel bir rivayet var burada. Diyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeler indiği zaman Hazreti Ömer'i çağırıyor ve bu ayetleri okuyor. Artık vazgeçtiniz değil mi kısmına gelince vazgeçtik ya Rab diyor Hazreti Ömer. Bütün Müslümanlar da onunla birlikte vazgeçtik artık içkiden kumardan vazgeçtik ey Rabbimiz diyorlardı. Resulullah'ın emriyle bir münadi, bu ayetler nazil olunca haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diyerek seslendi. Tulumları delinip boşaltılan küpleri kırılıp dökülen içkiler Medine sokaklarında seller gibi aktı. Bu yasak ayetinden sonra içki içen Müslümanlar ellerindeki şarapların hepsini imha ettiler, bir daha da içmediler. Ve bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem içkiyle ilgili de söylediği bir hadisle bu konuya da son noktayı koymuş oluyor. Muhakkak ki Allah içkiye, onu sızdırana, sızdırıldığı yere, içene, içirene, taşıyana, satana, satın alana, bedelini ve kazancını yiyene lanet etmiştir. Ahmed bin Hanbel Müsned'inde Nesey'de bu hadis arkadaşlar. Ve burada tabii ki sahabelerin hükümler karşısındaki teslimiyetlerini her zaman ayet-i kerimelerde söylemeden geçmiyoruz. Bunu gerçekten sık sık hatırlamamız, görmemiz gerekiyor. Bakın burada hem aslında selim bir kalbin, Hazreti Ömer'in bundan çok rahatsızlık duyması, selim bir kalp, yani akli selim, hem akıl hem kalbin selamette olduğu aslında. Selim bir kalp ve selim bir akılla Hazreti Ömer içkinin yasaklanması için Rabbine dua ediyor. Çünkü bakıyor ki bunun aralarında bir takım zararlara yol açtığını görüyor. Bundan dolayı dua ediyor. Ve bakın Allah-u Teala'nın da Hazreti Ömer'in duasını bu şekilde kabul etmesi. Sonrasında Müslümanların teslimiyeti, bakın Medine sokaklarından diyor sel olup aktı içkiler. Hiç kimse şu küpü bitirelim de sonra bırakırız demediler. Ya da hiç kimse elindeki son bardağı içip ondan sonra bırakayım demedi. Hepsi diyor çok güzel bir teslimiyet gösterdiler bu konuyla ilgili. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler var burada. Onlardan birkaç tane okuyalım içkinin haramlığı hususunda. Sarhoşluk veren her şey haramdır. Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın diyor. Ve ümmetimden bir takım kimseler içkiye başka isimler vererek onu içecekler demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bakın özellikle emirlerde içki içilen sofraya oturmama konusu var. Maalesef son zamanlarda Müslümanlar bazı konularda gevşeklik gösteriyorlar. Bu da onlardan biri. Biraz önce ilk okuduğum hadis-i şerifte çok detaylı bir şekilde içkiyle ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü vardı. Her şekilde değil mi? Onun işte içkiyi üreten de, işte yapan da, alan da, satan da, ikram eden de hepsini aynı şekilde lanetlendiğini söylüyor. Bundan dolayı özellikle gençler arasında bu konuda maalesef bir gevşeklik var. Belki bu bilgileri bizler de zaman içerisinde taze tutmuyoruz ya da çocuklarımıza, gençlerimize aktarmıyoruz. Maalesef alkollü mekanlara gitme molası çok fazla. İşte bir lezzeti tatmak uğruna, hiçbir yerde olmayan bir tatlıyı yemek uğruna Müslümanların evlatları alkollü mekanlara gidiyorlar. Menüde alkol var ama biz işte onu değil de diğerini yiyeceğiz şeklinde. Maalesef bunu da görüyoruz. Bunlar çok tehlikeli konular ve bir zaman sonra ne oluyor? Artık bakıyorsunuz yan masada birisi alkol alabiliyor, ona şahit olabiliyor veya daha ileriye gidiyorum. Herhangi bir arkadaşı onun karşısında oturup alkollü bir mekanda alkol alabiliyor. Ben içmiyorum nasılsa şeklinde orada bulunmasını meşru gösteriyor bazı Müslümanlar. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Bakın İbni Ömer'den yine bir rivayet var. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse dünyada şarap içer de ona devam ederken tevbe etmeden ölürse ahirette cennet şarabını içmez diyor Müslim'de bu hadis. Ve çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır kaideyi biliyoruz. Ve diyor ki sakın içki içme çünkü o bütün kötülük ve şerlerin anahtarıdır. İçkiyle, alkolle mücadele konusunda aslında biraz da toplumlar geri kalmış olabilirler. Mesela sigarayla bugünlerde, mesela sigara ve uyuşturucuyla ilgili konularda biraz daha sanki toplumlar genel olarak dünyada daha duyarlı. Yalnız alkol konusunda maalesef aynı özeni göstermiyorlar. Ondan dolayı da bu alkol konusu aslında azalmıyor, artıyor. Toplumda görünür olmaması bir şey ifade etmiyor ama dediğim gibi mesela dünyada da bu konuda yaptırımlar uygulanıyor. İşte alkolün açık açık televizyonlarda ya da görsel medyada insanların rahatlıkla görebileceği yerlerde reklamının yapılmaması gibi birkaç tane yaptırım cezai müeyyide. Evet var ama yine de bunlar yeterli değil. Burada mesela istatistikler var alkol almakla ilgili. Hani burada ayet-i kerimede dedi ya içki ve kumarla şeytan aranıza düşmanlık ve kin bırakmak istiyor. Aranıza düşmanlık ve kin bırakmak her ikisi de. Çünkü nedir? Bir kere alkol aklı örten bir şey. Zaten el-hamru diye geçen ayet-i kerimede arkadaşlar. O da kelime kökü olarak zaten. Örtmekten geliyor. Aklı örttüğü için el-hamr yani buna içki kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de ifadesi Arap dilinde kullanıldığı yerlere bakıldığı zaman örtmek manasına geliyor. Mesela himar da yüz örtüsü anlamına geliyor. O da aynı kelimenin kökünden geliyor. İşte içkiye de aklı örttüğü için akli melekeleri geriye attığından dolayı el-hamr. İşte aklı örtülen bir insan ne oluyor? Her türlü suçu işlemeye de yatkın bir hale geliyor. Bakın dünyadaki istatistiklerin olduğu 2022'de bir istatistik var burada. Alkolle suç oranlarının ilişkisiyle ilgili. Bakın cinayetlerin %85'i, tecavüzlerin %50'si, şiddet olaylarının %50'si, trafik kazalarının %60'ı, kadına şiddetin %70'i alkollü insanlar tarafından işlenmektedir. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de buna çok ciddi bir işaret var. Aslında baktığınız zaman ayet-i kerimeler o anlamda hani içkinin bedene de insan bedenine de zararları olduğunu biz biliyoruz değil mi? Aslında alkol tüketen bir insan ilk başta kendi bedenine zarar vermiş oluyor. Ama bakın ayet-i kerimede özellikle son nokta son içkinin haram kılındığını ifade eden bu kesin kat'i surette haram kılan ayet-i kerimede içkinin toplumsal zararlarına işaret var. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten. Normalde biliyoruz ki insan sağlığına da zararlı birçok hastalığın sebeplerini dünyadaki ölümler yine bayağı bir yüksek oranda alkole bağlı ölümler olduğu söyleniyor normal seyirin dışında. Ve bakın burada bedenine olan zarardan daha çok dediğim gibi toplumsal faktör Kur'an-ı Kerim'de işaret edilen ve bakın dünyadaki suç oranlarındaki durumda da bunu gösteriyor bize. Yani insanın evet kendi bedeni. Hani biz her zaman ibadetler ile ilgili söylediğimiz şu var ya. Evet iyi bir insan, salih bir insan. Kendisi için işte gece gündüz ibadet eden bir insan kendini belki kurtarıyor. Ama aslında asıl vazife nedir? Topluma tebliğ etmek, toplumu ıslah etmek, toplumu düzeltmek, toplumdaki kötülüklerin yerine iyiliklerle değiştirmeye çalışmak olmalı dediğimiz konu. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani bir insan tek başına alkol tükettiği zaman belki sadece kendine, kendi hayatına, bedenine, ideallerine, ömrüne, kendisine zarar vermiş oluyor diye düşündüğümüz zaman o kadar da büyük bir zarar olmadığını düşünebiliriz. Ama bu yaygınlaştığı ve toplumun geneline yayıldığı zaman ne oluyor? Toplumun huzuruna ciddi ölçüde zarar veriyor. Burada da bu hikmet gerçekten çok öne çıkmış. Ne diyor? İçki ve kumarla aranıza düşmanlık tohumları ekmek ister şeytan. Bunların hepsi şeytanın işleridir. Kumarın da burada içkiyle yan yana olması, kumar alışkanlığının da insanda, hani dedik içki dedik aklı örtüyor. İnsanı sarhoş eden bir şey, insanın aklını örten bir şey aslında bağımlılıklar noktasında. Kumar da bir bağımlılık ya. Hani her zaman şimdi söyleniyor hatta her türlü bağımlılığınız için. Bu aslında işte sigarayla, içkiyle, işte uyuşturucuyla meselesi değil. Aslında bağımlı olabilme durumu insanın. Bağımlılık olgusuyla mücadele etmemiz gerekiyor. Burada da kumar da bu bağımlılık noktasında içkiyle tabii ki ortak bir özellik taşıyor. Onun için ayet-i kerimede hem yan yana gelmişler. Bu da toplumda huzursuzluğa neden olacak şeyler. Yine birbirini seven, belki birbirleriyle arkadaşlık kuran insanların bile işte içki kumar masalarında birbirlerini öldürmeye kadar giden hadiseler yaşadıklarını biz biliyoruz. Şimdi bu ayet-i kerimenin nüzul sebebinde de birincisi Hazreti Ömer'in duasından bahsettik. İçkinin haram kılınması için dua etmişti. Bir diğeri de yine Sad bin Ebi Vakkas. Sad bin Ebi Vakkas'ın da bu konuyla alakalı olarak bir ifadesi var. diyor ki Sad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler benim hakkımda nazil olmuştur. Bu arada şunu da zikretti. Ensardan bir topluluğun yanına gittim. Bana gel sana yemek yedirelim ve şarap içirelim dediler. Bu ise şarabın haram kılınışından önceydi. Onlarla beraber bir bostana gittik. Yanlarında kızartılmış bir deve başı bir tulum şarap vardı. Onlarla birlikte yedim, içtim. Yanlarında ensar ve muhacirlerden söz edildi. Muhacirler ensardan hayırlıdır dedim. Adamın birisi devenin çene kemiğini alarak onunla bana vurdu ve burnumu yaraladı. Ve bir rivayette Sad bin Ebi Vakkas'ın bu olaydan sonra burnunun çatlak kaldığı söyleniyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, durumu bildiriyor. İşte bundan sonra da bu ayet-i kerime inmiştir diyor. Bu rivayette Müslim'den arkadaşlar. Evet, yani aslında nedir, dediğim gibi toplumsal zararları ortaya çıkmaya başlayınca da içki kat'i surette ne oluyor? Haram kılınmış oluyor. Ne dedik? Bakın bu bir zaman içerisinde olacak bir şeydi. Birdenbire olması da mümkün değildi. Bu insanların hani o dönem Müslümanların gözlerinin önünde zaman içerisinde kötülüklerinin ortaya çıkması meselesi var. En son zaten onu kabule, imanları o noktaya geliyor. Artık o teslimiyete geliyor ve ne oluyor? Hükümlere de gönülden teslim oluyorlar. Boyun büküyorlar. Hazreti Ayşe'nin yine Buhari'de bu konuyla ilgili söylediği bir söz var. Bütün tefsirlerde buna işaret etmişler. Diyor ki bakın, toplumda kökleşmiş uygulamaların bir anda sökülüp atılmasını meydana getireceği sarsıntı dikkate alınarak bazı buyruk ve yasaklar aşama aşama bildirilmiş. Bunların amaçlarının kavranmasına ve sindirilmesine imkan vermiş İslam. Hazreti Ayşe şu sözleriyle bu hususa çok veciz bir biçimde ifade etmiş. Şayet Kur'an'ın ilk ayetleri içki içmeyin, zina etmeyin hükümlerini getirseydi insanlar Resulullah'ın etrafından dağılır giderlerdi. Ondan dolayı dediğim gibi İslam ilk geldiği zaman daha çok soyut manalarla, soyut hükümlerle gelmişti. Genele hitap eden hükümlerle gelmişti. Ama sonra Medine'de ki hitaplarında ya eyyühellezine amenu diye başlayan hitapların, ayetli ya da surelerin medeni olması ihtimali de tabii ki her zaman alimlerin üzerinde durduğu bir konu. Artık iman kalplere iyice yerleşiyor. Ondan sonra da ne oluyor? Bu soyut ve daha genel hükümler somut ifadelere dönüşüyor. Çünkü artık insanların bunları kabulü de elbette daha kolay olacağından. Evet, falokları konusu da var. Burada dikili taşlar diye geçiyor. Dediğim gibi Maide Suresi 3. ayet-i kerimesinde de vardı. Ve nedir bu dikili taşlar? Bakın, Kabe'nin etrafında diktikleri Arapların, Kabe'nin etrafında diktikleri taşlardır deniyor. Huzurunda kurban kesilen putların kendilerine de bu burada bahsedilen ayetteki dikili taşlar olduğu söyleniyor. Fal okları da cahiliye dönemi Arap geleneğinde önemli bir işe girişmeden önce bu işin sonunun iyi gelip gelmeyeceğini anlama amacıyla kullanılan oklardır. Evet, Kur'an yoldan okuyorum bu ifadeleri arkadaşlar. Diyanet İşleri'nin tefsirinden. Burada da şuna işaret etmiş. Modern toplumlarda kültür seviyesinin yükselmesini ve pozitif bilimler arasında alanındaki büyük ilerlemelere rağmen batıl inanışlara bel bağlamanın nicelik ve nitelik olarak küçümsenemeyecek boyutta olması, çalışıp kazanma yerine ümitlerini ve geleceğini aniden zengin olma hayalleri üzerine kurmayı doğal sayar hale gelmiş bir lotarya zihniyetinin yaygınlık kazanması, sağlıklı din bilgisinin ve din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ve insanlığın çok basit gibi görünen bazı gerçekleri idrak edebilmesi için vahyin aydınlığına olan ihtiyacının asla belirli zamanlarla sınırlı olmadığını, bu ayetlerdeki uyarıların geldikleri gündeki önem ve tazeliğini koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Gerçekten çok uzun bir cümleydi. Yazandan Allah razı olsun. Çok güzel de özetlemiş meseleyi. Evet, bugünlerde yine gündemle de biraz bağlantısı var bunun. Bakın burada işte fal okları, İnsanlar o dönemde de ne yapmışlar? Gelecekten kendilerince haber almak istemişler. İşte falcılara, büyücülere gitmişler. Bu da bir sektör haline gelmiş. Hala da var. Yani biz gaybı Allah'tan başka kimsenin bilmediğine değil mi? İman ediyoruz. Gayba iman ediyoruz ve gaybın anahtarları Allah'ın katındadır diyoruz. Ama insanlar halen yani baktığınız zaman belki bunlar bu tür batıl inançlar, işte birinin önüne gidip, bir falcının önüne gidip işte ona bir takım şeyler sormak, bir büyücünün önüne gitmek, ondan bir şeyler öğrenmek sanki çok eski zamanlarda olacak bir şey, olan bir şey gibi düşünüyoruz. Ama halen bunların olduğunu biz görüyoruz. İnsanlar bir şekilde ne yapıyorlar? İnsanları aldatmaya çalışan kötü niyetli kişiler var. Hala da var. Ve burada aslında hem kumar konusunda hem bu falokları meselesinde de ne var? İşte burada ifade ettiği gibi kolay yoldan zengin olma, para kazanma, o gelen paranın helal mi haram mı olduğunu bilmeden ve çok gündemde, dediğim gibi çok da ilintili oldu bu mevzu. Biliyoruz yakın dönemde maalesef bu tür şeyler, hani birdenbire çok zengin olan, çok parası olan ve bu zenginliği, parayı işte sosyal medya ortamlarında insanların, gençlerin gözüne sokmaya çalışan insanların bugünlerde bir toplatıldığını görüyoruz. Bu da iyi oldu aslında toplum nezdinde. Artık öyle bir hale gelmişti ki mesela gençler okumak istemiyorlardı. Meslek sahibi olmak istemiyorlardı. Hayal edebileceği en iyi mesleği okuyup o diplomasıyla hayal edebileceği en iyi işe girdiğinde bile elde edeceği kazancın şu sosyal medyada gördüğü insanların kazançları yanında hiçbir şey olmadığını gören gençler ilim öğrenmekten, okumaktan, kariyer sahibi olmaktan ve meslek edinmekten vazgeçmiş bir hale gelmişlerdi. Ki çok geçmeden yine elhamdülillah Allah-u Teala burada iradesini gösterdi ve bu tür insanların nedir durumlarını ortaya çıkardı. Gerçekten bunların helal yoldan kazanılmayan paralar olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. İşte nedir bunlar? Bakın, toplumsal dengeyi bozan şeyler ki bunlar hemen hemen bu biliyorsunuz kara para aklama meselesinin arkasında da genellikle yine ne var? İşte uyuşturucu var, en çok uyuşturucu, alkol, işte kumar, bu tür kötü alışkanlıklar ve bu tür kötü alışkanlıklara öncelikle bu insanlar, bu gençler ne yapıyor? Bağımlı hale getiriliyor. Sonradan da kendi emellerine hizmet etmek durumunda kalıyorlar. Biliyorsunuz Hazreti Ayşe'nin burada özellikle söylediği ifadeden de İslam ilk geldiğinde de içki içmeyin demedi, zina etmeyin demedi. Ama zaman içerisinde bunların, bu hükümlerin hepsini oturttu. İşte şu anda görüyorsunuz bu kötü alışkanlıkların toplumu getirdiği noktada uzakta. Evet, sonradan devam edelim inşallah. Bakalım 93. ayet-i kerimeye. Ondan önce bu ayet-i kerimede Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan koymak istiyor şeytan diye bir ifade var. Bakın, Ubeydullah bin Ömer'e diyor ki, bakın, bir soru soruyorlar bununla ilgili, kumarla ilgili. Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan alıkoyan bir şeydir kumar diyor. Öyle bir bağımlılık ki insanı gerçekten en sonunda Allah'ı anmaktan ve namaz kılmaktan da alıkoyuyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sakının. Bu tür emirlerin hemen ardından Kur'an-ı Kerim'de sıkça gelen ifadeler bunlar. Allah'a ve Resul'üne itaat konusu çok önemli. Mümin için zaten kaçınılmaz bir durum. 93. ayet-i kerimeye bakalım. İman edip salih ameller işleyenlere sakınır iman eder ve salih amel işledikleri, sonra da sakınıp iman ettikleri, sonra yine sakınıp ihsanda bulundukları takdirde yaptıklarından dolayı bir vebal yoktur. Allah ihsan edenleri sever. Gerçekten çok güzel bir ayet-i kerime, içerisinde de çok hikmetler taşıyor. Ard arda tekrarlanan benzer ifadeler var bu ayet-i kerimede. Bakın, nüzul sebebi ile ilgili olarak İbn Abbas'tan bir rivayet var. Diyor ki, içkiyi haram kılan buyruk nazil olunca ashabtan bazıları içki içip kumar parasını yediği halde aramızda ölenlerin durumu nasıl olacak diye sordular. Bunun üzerine bu ayet-i kerime nazil oldu. Bakın Buhari'de yine bir hadis var. Enes bin Malik, Ebu Talha'nın evinde içki içenlere içki veriyordum. Bunun üzerine içkinin haram kılına dair buyruk nazil oldu. Peygamber de bir münadiye yüksek sesle ilan etmesini emredince Ebu Talha şöyle dedi: dışarı çık da sesin ne olduğuna bir bak. Dışarı çıktım ve şöyle dedim: bu haberiniz olsun ki bir muhakkak içki artık haram kılındı diye ilan eden bir münadidir. Bu sefer Ebu Talha şöyle dedi: git ve o şarabı dök. O şarabı dök. Şarap Medine sokaklarında akıp gitti. Bunun üzerine bakın, karınlarında şarap bulunduğu halde bir topluluk öldürüldü dediler. Ve sonrasında bu ayet-i kerime indi. Yani içkinin, şarabın kati olarak haram kılınmasından önce vefat eden Müslümanların durumlarını soruyorlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun üzerine de bu ayet-i kerime iniyor. Ayrıca Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesi: Allah imanınızı boşa çıkarmaz. Buna göre bir kimse ölünceye kadar mübah olan bir işi yapacak olursa bundan dolayı ne lehine ne aleyhine bir şey yok. Günahı kazanması da, sorumlu tutulması da, yerine getirilmesi de, ecir alması da, övülmesi de söz konusu değildir. Yani henüz gelmemiş hükümlerden sorumlu değillerdir. Hani Allah-u Teala'nın ayette söylediği, biz uyarmadıkça diyor ya, bir peygamber göndermeyince bir toplumu helak edecek değiliz. İnsanlar tabii ki bildiklerinden, onlara tebliğ edilen hükümlerden sorumlular, bilmediklerinden sorumlu değillerdi. Ve bu 23 sene boyunca süren bir vahiy süreciydi. Bu süreç içkinin haram edilmesi tabii sonlara, Maide suresinde inen ayetlerin de Kur'an-ı Kerim'in son ayetleri olduğunu biz biliyoruz. Olduğundan dolayı önceden vefat etmiş olanların cihada gitmiş, çarpışmış, şehit olmuş birçok kıymetli insanlar da var aralarında. Onların durumlarını soruyor işte sahabe. Onun üzerine bu ayet-i kerime iniyor. Tabii ki onlar bundan sorumlu değiller. Yani bilmediklerinden, o an haram olduğu tebliğ edilmeyen hükümlerden sorumlu olmadıklarını bildiren bir ayet-i kerime var burada. Bu ayette de tekrarlar var arkadaşlar. Arda arda gelen tekrarlar var. Onlarla ilgili de güzel görüşler var. Onlara bakalım buradan. Nedir? Bakın 93. ayet-i kerime. Hemen şuradan. Evet. Evet, takva ile ilgili tekrarlar var burada. Bununla ilgili bakın, ard arda geliyor ifadeler. Sakınır, ima eder, salih amel işlerler. Sonra sakınıp ima eder, sonra yine sakınıp ihsan eder. Üç aşama var. Burada takva kelimesi ile ilgili bakın ne diyor? Bakın buna anlam, farklı birkaç tane anlam verilmiş. Takva nedir? Sakınmadır. Biz en kolay bu şekilde söylüyoruz. Nedir? Takvanın anılmasında tekrar söz konusu değil burada. Anlamı şu: İçki içmekten sakınır, haram olduğuna inanırlarsa. İkincisinin anlamı, sakınmaları ve imanları devam ederse, yani bu sakınmada, takvada sebat ederlerse. Üçüncüsünün anlamı da sakınıp ihsanda bulundukları takdirde demiş. Burada aslında takvanın üç tane boyutu vardır diyor. Ona da buradan bakalım. Hı-hı. Evet, kişisel, toplumsal ve ilahi bir boyutu vardır. Ondan dolayı burada üç kere takvadan söz edilmiştir demişler. Kur'an yolunda bu açıklama var. Gerçekten güzel bir açıklama. Kişisel, toplumsal ve ilahi boyutu var. Biraz önce bahsettim, içkinin hani nasıl kötü bir şeyin kişisel zararları var ama önemli olan topluma verdiği zararlardır. Ayette bu bağlamda bir yasaklama getirmişti dediğim gibi. Takva da öyle. İnsanın muttaki bir kul olması, Allah'tan sakınan bir kul olması, kişisel boyutta kendi imanı, kendi müminliği çerçevesinde bir boyutu var. Bir de takva o kadar geniş kavramlı bir kelime ki, korkup sakınmak, Allah'tan layıkıyla, hak ettiği bir şekilde korkup sakınmak diye açılımlarında çok fazla yapabileceğimiz bir kelime. Muttaki kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de çokça duyduğumuz, Allah'tan korkup sakınan ve takva kelimesine en çok ve en güzel ifade eden yine sahabelerden gelen bir rivayette, hani birisi birisine takvayı anlatırken, sen hiç dikenli bir bahçeye girdin mi, dikenli bir araziye girdin mi diye soruyor. Nasıl girdin oraya? Eteklerimi iyice topladım ve o dikenlere basmamaya çalışarak, yavaş yavaş adım atarak girdim İşte takva budur diyor. Takvanın evet bu boyutu var. Toplumsal boyutu işte nedir? Toplumda Müslümanlar arasındaki ilişkilerdir. İnsan Allah'tan korkup sakındığı için nedir? Müslümanlar arasındaki haklara, hukuklara dikkat etmesi. Ve tabii ki bu haklara, hukuklara dikkat etme toplumda bir iyileşmeye de elbette götürecek. Kul hakkına, komşu hakkına, akraba hakkına, ana baba hakkına, evlatların hakkına, hukukuna, bütün haklara, hukuklara riayet edildiği zaman o takvanın toplumdaki tecellisini görüyoruz. Takvan bir ilahi boyutu. İlahi boyut da çok nedir? Bunu sadece kulluk için yapıyor olmak, sadece herhangi bir hikmete, herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın Allah için sadece takvalı olma konusu var. Bakın içkinin haram kılışından önce diğer haramlardan sakınır. Haram kılışından sonra da onu içmekten sakınırlar. Sonra geri kalan diğer amellerde de sakınmaları devam eder ve davranışlarını güzel yaparlar. Yani ısrarla ayetlerdeki bu tekrarın 93. ayet-i kerimedeki tekrarlar arkadaşlar nasıl açıklanmış? Farklı görüşleri okuyoruz. Bir diğeri şu. İlki diyor şirkten sakınır, Allah'a ve Resulüne iman eder. İkincisi büyük günahlardan sakınarak imanlarını artırır. Üçüncüsü sonra küçük günahlardan sakınıp ihsanlarını artırırlar. Bu ifade gerçekten bu tanım çok güzel, çok dikkat çekiyor. Bakın önce şirkten değil mi? Şirkten sakınıp, şirkten kurtulup tevhide imanın asıl değil mi? Esası, itikadın temeli, imanın temeli la ilahe illallah. Şirkten. Çünkü Allah-u Teala bütün günahları affedecek ama şirki affetmeyecek. Önce insanın şehadet getirerek, la ilahe illallah diyerek şirkten kurtulup tevhide geçmesi gerekiyor. Ve diyor ki bakın şirkten kaçacak. Ve Allah'a ve Resulüne itaat edecek, iman edecek değil mi? Bakın burada iman. Sonrasındaki ikinci takva nedir? Büyük günahlardan sakınmak. Büyük günahlardan sakınıp imanını artıracak. Demek ki büyük günahlardan sakınmak imanı artırıyor. Amellerle yani iman amel ilişkisi anlamında bunlara çok iyi bakmak gerekiyor. Üçüncüsü de küçük günahlardan sakınıp ihsanda bulunacak. Aşama aşama. Hani biraz önce dersin başında hani eğitimde, insan eğitiminde, İslami eğitimde bir tedricilik adım adım aşama aşama merhale merhale alıştıra alıştıra hani verilmesi böyle bir bilgiden bahsetmiştik. Burada da aslında bunu görüyoruz. İnsan önce ne oluyor? Şirkten kurtuluyor. Sonra büyük günahlardan, sonra küçük günahlardan. Her zaman böyle. Bir aşama merhale merhale adım adım aslında bir yerlere gelmiş oluyoruz. Hepsini birdenbire bu insanlara yüklemek elbette ki zor olacaktı. Ondan dolayı biliyoruz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk davetinde Mekke'de la ilahe illallah konusu vardı. Önce bütün ilahları reddetmek, işte bu ayette bahsedilen o dikili taşlar, o putlar ve insanın aslında şu zamanın insanının zihnindeki, kalbindeki bütün putlardan kurtulması. Önce la demek var. O la'yı diyemeyen, hayır diyemeyen, o şirkten temizlenmeyen zaten imana girmeyecek. Sonra imanın tabii derecelerinin artması, imanın boyutlarına doğru giderken bakın nedir? Büyük günahlardan sakınması, küçük günahlardan sakınması ve biz biliyoruz ki bu Allah-u Teala yaklaşma meselesi bundan sonra da ne oluyor? Nafile ibadetlerle artarak devam ediyor. Yine bu ayeti kerimedeki 3 takva. 3 sakınma ile ilgili Muhammed bin Cerir bunun bir görüşü var. Birinci sakınma Yüce Allah'ın emirlerine kabul ile karşılamak, suretiyle sakınmak ve onu tasdik ederek ona itaat edip gereğince amel etmek. İkinci sakınma tasdik üzere sebatı devam ettirmek. Üçüncü sakınmak ise ihsan ile nafileler yaparak Allah'a yaklaşmak suretiyledir. Burada da takvanın gerçekten 3 boyutunu çok güzel bir şekilde ayet-i kerimeler bize açıklamış. 94. ayet-i kerimede ne var? Bir av yasağı var. Av yasağı konusu var. Bu 94. ayet-i kerimeden sonraki ayet-i kerimelerin hepsinde aslında bir konu var. Burada Allah-u Teala'nın müminleri sınaması meselesi var. İhramlıyken avlanmaları ve harem bölgesinde avlanmaları ile ilgili gelen bir yasak vardı. Bakın yasaklar arda arda geliyor. Çünkü neden? Hitaplar ey iman edenler diye başlıyor. İman artık kalplere yerleşmiş ve bu yasaklardan hemen kaçınmaya, hemen vazgeçmeye, Allah'ın ve Resulünün rızasını kendi nefislerini, arzularını önüne geçirmeye uygun hale gelmiş artık kalpler. Ondan dolayı bakın yasaklar geliyor. Bakın ey iman edenler diyor 94. ayet-i kerime, Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar av ile muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elemli bir azap vardır. Bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili şu olay var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam umre yolculuğu yaparken beraberindekilerle Tenim denilen yere vardıklarında Müslümanların etraflarında irili ufaklı çeşitli av hayvanları peyda olmuş. Bunlar kendilerine öylesine yakın ve boldu ki mızraklarını dürseler yetişebilecekler, hatta isteseler elleriyle tutabileceklerdi. Fakat ihramlı oldukları için onları avlamaları kesinlikle yasaktı. Dolayısıyla önlerine gelmiş bu hazır dünya nimeti karşısında nefislerine hakim olmakta zorlanıyorlardı. Çünkü av hayvanlarının eti özellikle yolculuk şartlarında daha cazip ve daha leziz bir yiyecektir. Ve ayet görmedikleri halde insan idrakinin ötesinde bir varlık olan Allah'a iman edip onun buyruklarına yürekten teslim olanları ortaya çıkarmak üzere ilahi bir sınav düzenleneceğini söylüyor. Bu ayette bir işaret var. Allah-u Teala müminleri sınayacağını, onları imtihan edeceğini söylüyor. Bundan sonraki ayet-i kerimede işte bu av yasağının detayları var. İşte kara hayvanları, işte denizdeki hayvanlar. Burada da tabii ki bizim takip ettiğimiz kaynak da çok detaylı bunları bir ahkam tefsiri olduğu için bunları çok detaylarıyla mezheplerin farklı görüşleriyle vermiş. Ama burada bizi asıl ilgilendiren konu bir önceki ayet-i kerimeyle içkinin yasaklanması ile buradaki yani o içkinin yasaklanmasındaki sınamayla buradaki ihramlıyken avlanma sınaması arasında bir fark var. Oraya dikkat çekmişler tefsirlerde. O da şudur arkadaşlar, içki haram kılınırken onun zararlarına işaret edilerek işte onun hem işte insan için zararı, Müslüman toplum için zararları, onun zararlarına işaret ediliyor. Ama burada bakın av hayvanları hepsi aslında hani temiz helallik konusuna gelecek olursak normalde Müslümanların yiyebilecekleri, onlara helal olan yiyecekler bunlar. Ama belli bir durumda ve belli bir mekanda geçici bir surette Allah-u Teala müminlere onlardan uzak durmalarını emrediyor. Buradan da şunu çıkarmışlar. Bütün tefsirlerde genel kaide bu ayet-i kerimeyle ilgili olarak aslında hükümlere itaatte ki temel konu bunların insan için fayda ya da zararları, hikmetleri değil de burada aslında bir kulluk meselesi var. Burada bir duruş meselesi var. Oraya çok işaret etmişler. Yani taabbudi yani ibadet için kulluk adına bir duruş sergileme aslında burada Allah-u Teala'nın emrine uyma, bu yasağa uyma konusu. Bununla benzer olarak da Yahudilerin cumartesi yasağını hep buradaki duruma örnek olarak getirmişler. Onlar da biliyorsunuz konuda sınanmışlardı. Müslümanlar da burada bir sınama içerisine giriyorlar. Ve bu sınamayı onların imanlarını Allah-u Teala ölçmek istiyor. Ve dediğim gibi buradaki bu iman ölçülürken illa bu hayvanların işte yasak olması, yenmesi, haram olması değil burada. Burada asıl mesele dediğim gibi kulluk meselesi. Yani Allah rızası için Allah istedi diye bir şeyi yapmak ya da yapmamak. Evet bir kardeşim midye tava yemek caiz midir diyorsunuz. Bu konuyla ilgili fetvalara başvurabilirsiniz. Ziyaretin fetva hattı da en kestirme yol olur diye düşünüyorum. Orada tabii mezheplere göre değişiklik arz eden bir konu arkadaşım bu. Ona göre kendi takip ettiğiniz mezhebe göre daha çok biz biliyorsunuz Hanefi olanlarımız daha çok toplumda. Ona göre bakabilirsiniz bunun fetvasına diyeyim. Evet burada ne diyor bakın teorik olarak Kur'an yolunda da bunu çok güzel açıklamış. Bakın diyor ki evet bakalım bunların bu özelliği gerçekte hiçbir faydasının olmadığı değil aksine kapsamlı ve sınırsız faydaların bulunduğunu, fakat Allah'a nispetle kapsamlı ve sınırsız kelimeleri kısır kalacağı için bu tür hükümleri fayda fikrinden tamamıyla soyutlamıştır. Teorik olarak bir kurala uyma gereğini kabul ve ifade etme her zaman onun iyi biçimde uygulanacağını göstermez. İmkanı ele geçtiği halde buna karşı nefsi frenlemek, elde bulunmayan bir imkandan vazgeçmekten daha kolaydır. Şimdi bu ayet-i kerimenin başına bakacak olursak 94. ayet-i kerimede, görmedikleri halde kendisinden korkanlar. Hani bir önceki ayet-i kerimede ihsan edenler diyordu ya, ihsan kelimesine aslında ihsan kavramına vurgu var bu ayet-i kerimelerde. Baktığınız zaman da bakın, önce şirkten kaçınıyor, sonra büyük günahlardan, küçük günahlardan kaçındığı zaman, şirkten büyük günahlardan ve sonrasında küçük günahlardan kaçındığı zaman ihsan noktasına bir müminin ulaşabildiğini görüyoruz. Hani eğitimde bir tedricilik, adım adım gitme olayı var demiştik. Aslında bu anlamda müminlerin bu imani olgunlukları ortaya çıkarken de yine bir adım adım gitme konusu var. Bu konuda tabii inşallah hayırlarda yarışanlardan Rabbim bizi onlardan etsin. İhsan kelimesinde orada bir işaret vardı bir önceki ayet-i kerimede. İhsan noktasının aslında kullukta ile bir nokta. Bu ayette de ihsandan bahsediyor. Görmedikleri halde kendisinden korkanlar. Allah-u Teala'nın sadece rızası için, Allah-u Teala istedi diye, sadece kulluk için, sadece onun emrine itaat için bir yasağa uyma konusu bu ayet-i kerimedeki avlanmalardaki yasak, içki yasağından farklı olmak üzere. Yani insan her zaman bir yarardan, bir faydadan dolayı tabii ki hükümlere uymayacak. Burada Allah-u Teala imanları da sınamak istiyor. Gerçekten kendi rızası için, kendi yüzü için yapılan amelleri, yapılan itaati görmek istiyor. Burada da müminlerin bir sınanma meselesi var. Bu gerçekten aslında çok önemli nokta. İhsan kelimesiyle ilgili olarak da biliyorsunuz çok meşhur olan hadis-i şerif Cibril hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsanı tanımlarken hani Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek, her ne kadar siz onu görmüyorsanız da o sizi görmektedir diyor. İşte Allah-u Teala'yı onu görüyormuşçasına ibadet etmek konusu bizi ihsan noktasına taşıyacak bir konudur. Tabii ihsan kavramının bundan farklı çok yönleri var. İhsan etmek, işte iyilik etmek, cömertlik etmek, insanlara güzel muamelede bulunmak gibi çok fazla tanımları var. Ama buradaki 94. ayet-i kerimede de bir önceki ayetteki ihsan kavramının burada geldiği mana yerleştirilmiş oluyor. Görmedikleri halde Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak istiyor. İman işte bu, gayba iman etmek de değil mi? Müminlerin en önemli özelliklerinden biri de gayba iman etmek. Hani görmeden iman etme konusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine meşhur hadisinde, o da kendisini görmeden ona iman edenler bizler hakkında kardeşlerim dediği bir rivayet var ya, hani bu daha çok kıymetli. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında ashabı onu görüyorlardı. İşte onların içerisinde dolaşan bir Resul'dü. Yanındalardı, dizinin dibindelerdi. Hükümler bir bir iniyordu. O da hükümleri müminlere anlatıyordu. Onunla kıyasladığımız zaman ondan sonraki müminlerin de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın daha özel bir tanımlamayla ortaya yani tanımlamayla ifade ettiğini biliyoruz, müjdelendiklerini biliyoruz bizlerin. Onlar benim kardeşlerimdir. Onlar beni görmediler, beni görmedikleri halde iman ettiler. İhsan noktası bir mümin için gerçekten o anlamda çok kıymetli. Zaten ihsan olmasaydı, yani görmediğimiz bir varlıktan korkmamız olmasaydı ve bizi gören, ki ihsan tanımında Cibril hadisinde sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor, her halini, her anını, hiç kimsenin görmediği gizli hallerini, seninle nefsin arasında dolaşan, sana şah damarından daha yakın olan, gizlediğini ve açığa vurduğunu da bilen ayet-i kerimelerde Allah-u Teala kendisini bu şekilde bize anlatıyor, tanımlıyor. Böyle bir varlık var. İşte bu varlığa iman mümini takvanın bütün boyutlarına ulaştıracak olan odur. Yani insan kendi gizli hallerinden bir tek Rabbi haberdardır. Gizli hallerinden haberdar olmayan insanlar var ama Rabbi onu tanıyor, biliyor. Sadece Allah korkusundan dolayı günahlardan uzak duran, kul hakkı yemeyen, komşusuna iyilik eden, değil mi? Haram mala el uzatmayan müminler olduğu sürece toplum gerçekten aslında huzura ermiş olacak. Bu ihsan meselesi çok önemli. O da nedir? Çünkü hiç kimse, değil mi, görmese de gören biri var anlayışı aslında ihsan kelimesinde. Burada bizim yerleştireceğimiz en önemli şey, tabii ki toplumda en çok çocuklarımızı terbiye ederken bu kavram olmalı diye düşünüyorum. Sonraki ayet-i kerimelerde yine haram, dediğim gibi bu avlanması yasak olan hayvanların detayları konusu var. 95-98. Ayet-i kerimelerde arkadaşlar. Burada 97. ayet-i kerimede bakın, Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamamız içindir diyor. Bakın burada da yine 90. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın ilminin her şeyi kapsadığı konusuna işaret var. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetin. Allah çok bağışlayıcı ve çok e'lemu estağfirullah e'lemu ennallaha şedidul iqab ve ennallaha gafurur rahim. Bu da Allah-u Teala'nın çok güzel sıfatları. Şedidul iqab, yani cezası çetin, gafurur rahim ve merhametli, bağışlaması da bol olandır. Hatalarından dolayı tevbe edenleri de elbette bağışlayacak. 99. ayet-i kerimeye bakalım. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Başından beri okuduğumuz ayet-i kerimelerin içerisinde hem bazen ismen, bazen cismen, gerçekten hep ihsan kavramı vardı bugünkü ayetlerde. Hep bir işaret var bakın. En son yine peygamber size tebliğ etti. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Yine Allah-u Teala'nın sizin gizliklerinizi bildiği, onun gözlerden görülmekten uzak olduğu ama sizin gözler önünde olduğunuz her şeyinizle, kalbinizle, aklınızla, zihninizle Allah-u Teala'nın iradesinde olduğunuz da ortaya çıkmış oluyor. Evet, peygamberin görevi sadece tebliğdir. Peygamberden sonra gelenlerin de, alimlerin de, peygamberlerin varisleridir. Biz müminlerin de yapması gereken nedir aslında? Aynen peygamberin üslubuyla, metoduyla bunları insanlara tebliğ etmesidir. Ve tebliğ ederken peygamber metodunu, Kur'ani metodu ve peygamber metodunu esas almak gerekiyor arkadaşlar. İnsanlara birdenbire her şeyi yüklemek ya da gerekli altyapıyı oluşturmadan, gerekli zemini oluşturmadan birdenbire haramları, yasakları dayatmak çok da bir çözüm olmayacak. Önce insanlara gerçekten başka yerlerden bahsetmek gerekiyor. İmani noktada, imani olgunluğa gelmeleri için uğraşmak gerekiyor, bir emek gerekiyor. Hemen yasaklar, emirler, hemen dayatmalar olacak şey değil. Dediğim gibi önce imana, İslam'a, iyiliğe, güzelliğe, tevhide çağırmak, Rablerine çağırmak, Allah-u Teala'yı hakkıyla öğretmek, tanıtmak, bunun için uğraşmak gerekiyor. Ondan sonra buna teslim olan, iman eden insanlara bir takım emir ya da yasakları anlatmak daha kolay olacaktır. Kur'an'da da buna işareti görüyoruz. Bugünkü dersimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta Maide Suresi 100. ayet-i kerimeden ilerleyeceğiz. Allah'a emanet olun diyorum. Subhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.